Ayrım 21.
Aydınlanma değil merhamet, Gogol'ün izinde bir. Alev Alatlı. Hazreti İsa için son çağrı. Bu metni okumaya hazırlanan okuru uyarmak isterim ki bu çalışma yaşamlarının merkezini güncel kaygıların üzerine bina etmiş ortalama Müslümanların kulakları için değildir. Bu çalışma yaşam merkezlerini Hazreti İsa'ya ve onun öğretilerine duydukları katıksız imanın üzerine bina etmiş ortalama Hristiyanların kulakları içinde değildir. Her halükarda kendisine yararı dokunmayacak, kendisi için niyetlenilmemiş hiç kimsenin eline geçmemelidir. Özellikle de kendi ebedi yaşamına giden yolu kendileri seçmiş olan Hristiyanların ruhani tarihlerine müdahale etmek gibi bir arzu içinde asla değilim. Benim de bir kurtarıcı olarak gördüğüm İsa'nın insan kişiliğine ya da imajına hakaret etmek gibi bir niyetim yok. Rus Ortodoks, Roma Katolik ya da diğer Hristiyan kiliselerinin yetkililerine meydan okumak gibi bir niyetim olamaz. Bir takım insan yapımı dogmalarının yanlışlığına karşın bir kurum olarak Hristiyanlık bir dereceye kadar da olsa erdemleri ve Hazreti İsa'nın imajını yüceltmeyi başarmıştır. Milyonlarca insanın ruhani hayatları dünyanın dört bir yanına dağılmış Hristiyan kiliseleri ve daha da önemlisi inananların yüreklerinde yaşayan İsa'nın sayesinde sürdürülmektedir. Hristiyanlığın bir kurum olarak yaşamasını sağlayanlar İsa'ya katıksız iman eden müminlerdir. Hayatları İsa'nın ihtişamını yansıtan sayısız büyüklü küçüklü din adamının insanlığın ilerlemesinde paha biçilmez katkıları vardır. Bu nedenle eğer bu risalede Hristiyanlığa Rus baltası ile saldırıyorum gibi görünüyorsam, bunu sadece ilk 500 yılda Hristiyan batıniliği olarak bilinen ve benim asıl Hristiyanlık olduğunu düşündüğüm öğretiyi savunan sayısız sayıdaki kadim hareket, ekol ve cemaatleri göğüslemek ve sindirmek için tertiplenen insan yapımı dogmalar için yapıyorum. Bu risaledeki tek bir kelime bile İsa'nın kutsal kitaplar ya da diğer kadim metinlerdeki sahici öğretisine karşı kaleme alınmış değildir. Eğer İsa'yı Tanrı değil efendi, insanlığın ne olabileceğini gösteren bir örnek, bir ilahi tecessüm olarak görmeyi seçiyorsam, bundan dolayı cezalandırılmayacağımı umarım. Bu metnin en önemli teması insanoğlunun bir İsa bilincinin olduğu ve ilahi bir kıvılcım olan bu bilincin İsa'nınki ile ölçüşebilecek bir yangına dönüştürülebileceğidir. Oysa bu kötülüğün sırlarına dair diğer bilgiler insan yapımı dogma vasıtasıyla bastırılmışlardır. Ben bir Rus Ortodoks olarak doğdum ve özellikle de 20'li yıllarda kilisede bulduğum manevi coşkuyu çok iyi hatırlıyorum. Daha sonraları özellikle de 30'lardan sonra kilisede öğretilen Hristiyanlıkta bir şeylerin eksik olduğunu hissetmeye başladım. Böylece diğer tüm dinlerde mündemiş hakikatlerin peşlerine düştüm ve idrak ettim ki bu hakikatler aynı zamanda Hristiyanlıkta mevcuttur. Bunlar ruhun önceden var olduğu gibi yeniden doğmanın mümkün olduğu gibi ve sadece İsa'nın değil herkesin fıtratı icabı Allah'ın oğlu olduğu ve her birimizin İsa gibi olabileceğimize dair hakikatlerdi. Gördüm ki kadim Hristiyan batınları da aynı şeyleri düşünüyorlarmış, ancak onların öğretileri Ortodoks Kilisesi tarafından küfür ilan edilmek suretiyle bastırılmış ve yasaklanmış. İsa'nın yaşamına ilişkin bir takım olguların saklandığının da farkına vardım. 10 yıllık bir araştırma ve incelemeden sonra bu metni kaleme almaya ve Hristiyanlık tarihinin ilk 400 yılını ortaya dökmeye karar verdim. Bu metni bulacak olan eğer bir Hristiyan ise onun imandan çıkmasını ya da ihtida etmesini istemiyorum. Hristiyan manevi geleneğini kendisi için yeterli buluyorsa eğer, hangi dogmalara inanırsa inansın, kendi imanı ve İsa aşkı gerçek olduğu sürece İsa'nın ona duyduğu aşkın da gerçek olduğunu bilmesini isterim. Benim amacım Hristiyanları yabancılaştırmak değil, seçtikleri dinin tahminlerinin ötesinde derin ve muamma dolu bir din olduğunu göstermektir. Bunun ötesinde bir Hristiyan ile efendisi arasındaki hoca, öğrenci ve kişisel sevgi ilişkisinin mahrem ve kutsal bir ilişki olduğunu ve herhangi bir inanç sistemi olmaksızın sürdürülebileceğini savunuyorum. Dolayısıyla eğer Hristiyanlığın çekirdeğinde bu ilişki varsa, insanın tabiatına, Tanrı ve İsa'ya dair batıl dogmalara ilişkin sözlerimin, bu ilişkilerin ve kişinin ruhani hayatının üzerinde ters etkilerinin olmaması gerekir. Ancak eğer doktrin ve dogmanın ötesindeki bu pravdayı arıyor, tanımlanmamış yükseklikleri boylamaktan, kozmosun sırlarını deşmekten çekinmiyorlarsa, bu risaleyi iyi karşılayabilecek olan başka Hristiyanlar da olacaktır. Diğer birçokları gibi ben de sadece yüzeyi taradım. Buna karşın sizi temin ederim ki İsa'nın yüreğinin sırlarını biriktirmeye değer, çünkü sonsuz aşkın sırları orada bulunuyor. O halde Hristiyanlığın benim yazacaklarımın değiştiremeyeceği olumlu unsurları var. İsa ve müritleri arasındaki aşk heyecanlı bir duygudaşlıkta gömülük boğulmazsa, müridin yürek şakrasının, ki insanoğlunda aşkın ruhani merkezidir, çevresinde ilahi bir aşka dönüşüp büyüyebilir. İsa müritlerine, siz dünyanın ışığısınız demişti, siz dünyanın tuzusunuz. Dünyanın tuzu her bir tarafa serpilmiş durumdadır. Onlar Hristiyanlığın ve diğer dinlerin fıtratlarındaki en iyiyi kabartan, insanları yanlış yönlere saptıran yanlış dogmaları, davranışları ve temsil ettikleriyle mağlup eden mayalardır. Bu risaleyi dünyanın her yerindeki Hristiyanların ve Hristiyan din adamlarının yüreklerindeki iyiliğe ve ışığa hamd etmemin ve onlarla yürümemiz mümkün olduğu yere kadar yürümenin boynumun borcu olduğu duygusuyla sunuyorum. Birlikte aşamayacağımız bir uçuruma geldiğimizde onların gönüllerindeki İsa'nın ve kutsal olanın önünde eğilecek sonsuz ışığı bulmalarına dua edeceğim. İsa'ya duyduğum aşk ile Peder Mihail Dimitrievich Grinko. Bu risale Nikolas Notovich'in Tibet yazmaları ile Hint ve Müslümanların İsa'nın yeryüzündeki konukluğu ve ileri yaşlardaki Keşmir ziyaretini ayrıntılarıyla nakleden vesikalarının ışığında, Efendimizin 13-30 yaşları arasında kayıp yılları, Hindistan ve Tibet seyahatlerini ve dirilişinden sonraki saklı yıllarını anlatmaktadır. Kendisinin çarmıhtan sağ kurtulup kurtulmadığı şeklindeki tartışmalı meseleyi, gerek Hintlilerin ve gerekse diğer milletlerin vaaz ettikleri öğretilerde uzman olduğunu gösteren kaynakları inceler. Yeni Ahit'te Ortodoksluğun çizdiği çerçeve dışında yorumlanabilecek çok sayıda muammalı hükmün varlığına işaretle, bunlarla kadim dinler ve Hristiyan şeriatına dahil edilmeyen, kimi yok edilmiş, kimi yok sayılmış, sayısız kutsal metinler arasındaki benzerliği ve bağlantıyı ortaya koyar. Özünde çeşitli ve batıni olan sahici Hristiyanlığa, bağnaz bir sözde ilahiyat tarafından vaaz edilen dar görüşü doktrinler aracılığı ile nasıl farklı bir ruh ve kapsam verildiğinin hikayesini anlatır. Eğer bu risale bir şeyi yıkacaksa, İsa'nın Tanrı olması, bizim günahlarımız için onun ölmüş olması, bedeninin son gün dirilmesi gibi sahici Hristiyanlığa ait her şeyin keyfi olarak elenmiş, devletin gücüyle bütünleşecek bir dini iktidar yapılanmasını mümkün kılmak suretiyle, inanç özgürlüğünü ortadan kaldıracak şekilde yeniden düzenlenmiş olan dört İncil'de yer aldığı şeklindeki efsaneyi yıkacaktır. Bu risaleyi bulan Hristiyan komplosu diye bir şeyin var olduğuna şaşıracaktır. Komplo kelimesini komplocuların doğru kabul ettiklerinin, kendilerininkilerden farklı düşüncelerin dokularını bozmak ya da sökmek için bilinçli ya da bilinçsiz toplu hareket veya davranışları anlamında kullanıyorum. Birinci yüzyıldan itibaren Hristiyan itikat umdeleri bağlamında doğru düşünenlerin kendileri olduklarına inanan Ortodokslar, en eski Hristiyan mezhep ve cemaatlerinin doktrinlerini, düşünce özgürlüğünü garantilemeyen, bundan daha da önemlisi, kişinin Tanrı'yı bildiği yoldan aramasına izin vermeyen bir inanç sistemine oturtacak şekilde yeniden düzenlemek ve şekillendirmekle mükellef hissettiler. Ortodoks Hristiyanlığın önderliği kısa sürede zihin kontrolcüleri ve zihin reformcuları oldular. Hristiyanlığın katıksız ve özgün pınarını temsil ettikleri sanısıyla zaman içinde devasa ciltler ve kilise konseyleri aracılığıyla sahici yerine geçen sözde ilahiyat geliştirdiler. Oysa kayıp Hristiyanlığın öğretileri insan ırkının ruhani gelişmesinin ve yeniden yaşarmasının anahtarlarıydı. Bu anahtarlar sayesinde insanlık İsa'nın zihniyetini eşit ölçüde paylaşabilecekti. Bu anahtarlar aynı zamanda cennet krallığının anahtarlarıydı. İsa bilincinin anahtarlarıydı ki, o bilinçte erkek, kadın, çocuk herkesin hakkı vardı. Bu öğretiyi uygulayan hiç kimse kontrol edilemez, hiç kimse kitle bilincinde kaybolamaz. Yerkürenin üzerinde her birisi bir İsa gibi, iyiyi kötüden ayırt etmeyi bilerek yürür, cehennemin, ölümün anahtarlarına sahip olurlardı. Bu muhteşem dirilişi kim niye durdursun diye sormak zamanıdır. Bunun bir cevabı İsa'nın kurtarıcı ya da salahkar olmasındadır. Onun muradı, insanlığı ölümlülük ve kısıtlanmışlık duygusunun ağırlığından kurtarmak, insanoğlunu yeni bir dünyanın doğacağı ilahi bir hayata fırlatmak, eski dünyaya son verecek yeni bir aydınlanma ve barış çağını başlatmaktı. İsa, Tanrı'nın kendisinin babası olduğunu, yer ve gökyüzündeki tüm güce sahip olduğunu, müritlerinin kendisini yeniden doğuşta izleyeceklerini söyledi. Bu duruşu nedeniyledir ki kilisenin ve devletin öfkesini çekti. Hızla yargıladılar ve idam ettiler. Neden? İktidar sahiplerine ciddi bir tehdit teşkil ediyordu da ondan. İsa'nın öğretilerinin onların yetkilerini ellerinden alacağını biliyorlardı, güçsüz kalacaklarını biliyorlardı. İsa onları iyi tanır. Siz şeytan babanızın sülbündensiniz der. İnsanoğlunun zihnine ve ruhuna zulmeden yılanlardan her ırkta, her millette bulunduğunu söylerdi. Ortodoksluğun dogmalarını tertipleyenler, müminleri her insanın içinde bir ruhani kıvılcım olduğu, bu kıvılcımın kendisini ilahi kıldığı bilgisinden mahrum etmek hususunda fevkalade dikkatliydiler. Kötülük ve onun nedenleri hakkındaki bilgileri de sakladılar. Umarım ki bu risaleyi bulan Hristiyanlar ve İsa'nın müritleri, bundan böyle oğullarının ve kızlarının haklarını kilisenin iktidar sahibi seçkinlerine yedirmeyecek, Hristiyanlığın sahici ve özgün metinlerini kendileri arayacak, kendileri açık bir kalp ve kafayla inceleyeceklerdir. Matta, Markos, Lukay ve Yuhanna'nınkilerden başka yüzlerce İncil, kaybolmuş İncil vardır ki, bunların kısa bir listesini metnin sonunda sunuyorum. Umarım ki bu risaleyi okuyan müminler onların peşine düşeceklerdir. Yine de tümüyle karanlıkta değiliz. Rus kâşif Nikolas Notovich'in Tibet'in Ladakh şehrindeki Himis Manastırı'nda bulduğu kadim bir Tibet Budist yazması var. Notovich'in 1894'te tercüme ettiği bu yazmada, İsa'nın kayıp yıllar diye bilinen senelerde Hindistan ve Pakistan'a geldiği anlatılıyor. Yazmayı gören iki şahit daha var, Swami Abedenanda ve Nikolas Rurich. Sahici olduğuna dair onlar da yemin ediyorlar. Himis yazmasında İsa'dan İssa diye bahsediliyor. Kendisi 13 yaşındayken evden gizlice çıkmış, bir kervana katılmış, Kudüs'ü terk etmiş. Niyeti kendisini kutsal kelamın bilgisinde mükemmelleştirmek için doğuya gitmek, büyük budaların yasalarını incelemekmiş. Pakistan'ın güneydoğusundaki Sindh bölgesini geçtiğinde 14 yaşındaymış. Orada Indus Vadisi'nde yaşayan Aryanlara misafir olmuş. Aryanlar İsa'yı çok sevmişler, kendileriyle kalmasını istemişler. Ama o Juggernaut'ta Brahmin rahiplerinin yanına gidip Vedaları okuyup öğrenmek istemiş. Rahipler onu coşkuyla karşılamışlar, hastalıkları iyileştirmeyi, şeytanı insanların ruhlarından çıkarmayı öğretmişler. Efendimiz Juggernaut'ta, Raja Griha'da, Benares'te ve diğer kutsal şehirlerde 6 yıl kalmış. Brahminler ve Kshatriyas diye bilinen asker sınıfı, kutsal yazıların çiftçi ve tüccarlardan oluşan Vaisya kastına yılda bir kez, köylü ve işçilerden oluşan sudralara ise hiç göstermezlermiş. Ama İsa onları dinlememiş, kutsal yazıları aşağı sınıflara da öğretmeye başlamış. Vaazlarında Brahminlerin ve Kshatriyas'ın, Pravda'yı aşağı sınıflardan saklamak suretiyle günah işlediklerini söylemiş. Bunun üzerine rahipler onu öldürmek üzere tuzak kurmuşlar. Suikast hazırlığını haber alan sudralar İsa'yı o gece kaçırmışlar. Nepal'in güneyine, Himalayların eteklerinde, Sakya kavminin prensi, sonradan Gautama adını alacak olan büyük Buda Sakyamuni'nin 500 yıl önce doğduğu yere getirmişler.
Ayrım sonu.